All the second stage tanks now pressurized. 35 seconds and counting. We are still go. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
You're nobody till somebody loves you. You're nobody till somebody cares. You may be king, you may possess the world and its gold, but gold won't bring you happiness when you're growing old. The world still is the same, you never change it. As sure as the stars shine above, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. Same, you never change it. As sure as the stars shine above, well, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love.
Pınar.
Güçlü.
Aldın mı notlarını?
Aldım notlarını.
Aldın mı? Neler var şimdi?
Çalacağımız şarkılarla ilgili şeyler var. Gerisi spontan.
Spontan?
Tabii.
Vay. Bayağı spontan gördüm sizi.
Öyle spontan olduğun zaman güzel hayat, güçlü.
Vah, gene ağır oldu ya. Ya psikodrama gibi.
Tabii yani.
Hayatın kendisi gibi.
Hayatın kendisi gibi.
Psikodrama ve spontan. Bu bölümün adı psikodrama ve spontanlık olsun mu?
Olsun.
Bu bölümümüzde psikodrama ve spontanlıktan bahsedeceğiz.
Alt başlık olarak da sosyometri olsun mu?
Oo, sosyometri
en
ve
psikodrama. En sevdiğin şeylerden biri senin.
Tabii benim çok bildiğim, merak saldığım ve en çok sevdiğim Halkalı stüdyolarındayız. Güşlü ve Pınar'la 19.8 67. program. Cayır cayır başladı. Pınar.
Güçlü.
Ne dinledik gördün mü?
Gördüm.
Dean Martin.
Evet, King of Cool.
King of, vay, King of Cool. Bir de rap peki vardır Dean Martin'in. Frank Sinatra ve Sammy Davis Jr.'la işte 60'lı yıllarda Red Pack adı altında üçü böyle işte şeyde daha çok Las Vegas'taki kazinolarda gösteriler yaparlar. MFÖ gibi yani.
Sonra devam etmişler mi bir arada kalmaya?
Tabii tabii, uzun süre yapıyorlar o şovu. Dean Martin işte işlerinde en cool olan abi. Güzel şarkı.
Çabasız bir karizma.
Vay, ekşi sözlük.
Vay, bilmiyorum nereden okudum, hatırlamıyorum şu an. O kadar çok kaynaktan araştırıyorum ki Güçlü.
Aa, çok yoğun geçiyor çalışmalar.
Çok yoğun. Yani gerçekten. Kandel'de bile okumuş olabilirim.
Kandel öyle demiş olabilir mi? Yani King of Cool. Bana göre Dean Martin'dir King of Cool demiş olabilir mi?
Vay, olabilir Güçlü. Her şey birbirine karışmış durumda.
Kandel ne diyor aslında da biz Dean Martin'i King of Cool şey ettirdik?
Yani işte adamın duruşundan, bakışından, hali... Yeti ruhiyesinden.
Kandel mi diyor bana? Hayır abicim, şunu demek istiyorum. Kandel. Bizim muhabbete gelmeden önce aslında ne diyen bir adam?
Beyinde bütün o süreçler, hareketten düşünceye, konuşmaya, belleğe, duyguya kadar bütün bu süreçler beyinde nasıl işliyor? Bunların bütün biyolojik, fizyolojik, anatomik yapıları, mekanizmaları falan, bunlardan bahsediyor Kandel.
Daha teknik yani onunki, öyle mi?
Ha, çok teknik, evet.
Teknik değil mi?
Evet.
Ha, bayağı teknik yani.
Hı hı. Ya şey güzel, Dean Martin'den biri seni sevene kadar hiçbir şey değilsin diyor ya hani.
Yeah, you're nobody till somebody loves you.
Bunu 2006'da kızı kendi albümüne koymuş, babam için diye bu parçayı seslendirmiş.
Dean Martin'in kızı şarkı mı söylüyormuş?
Evet. Bir bakalım adı ne?
Donna.
Diana Martin.
Ha, Diana Martin. Hı hı. Güzel, fazla düşünmemiştim.
Yok, abi. Sonuna bir tane A eklemiş sadece.
O kadar.
Peki. Ve bu parçası Billboard'larda işte 25. sıradan girip 9 hafta boyunca bir numara olarak yerini korumuş.
Ha.
Evet, güzel parça.
Güzel güzel şarkı. Sonra da ZZ Top'tan Gimme All Your Love'ını dinledik.
Evet, o nereden geldi?
O Harun Şen'in isteği. Ya Gimme All Your Love'ın varsa... Alırım bir dal dedi. Biz de
ona bir dal verdik.
Buradan. Ona bir dal Gimme All Your Love'ın verdik. Hem böyle bir hani You're Nobody Till Somebody Loves You, Gimme All Your Love'ınla böyle bir kelime oyunu da yapmış olduk. Programın girişi.
Girişi, evet.
Güzel oldu.
83'ten bir albümü var, Elini Yitir, oradan gelen bir parça.
Evet, 83 kaydı.
Peki sen 33 sayfada neler okudun?
33 sayfada şunları okudum. 33 sayfa Sosyometri ve Psikodrama Üstün Dökmen'in kitabı. Hı hı. Ben onu havaalanı metrosunda Next Station, Coach Station sesleri arasında şöyle okuyacak hiçbir şeyim olmadığını fark ettim. Hı hı. Kulaklığı da yanıma almadığımı fark ettim. Çağdaş metro insanının en büyük korkusu. Yapacak hiçbir şeyim yok metroda. Onun için bir baktım, bir tek elimde bu kitap var. Sarıldım ben de kitabı abi. Giriş bölümünü
çok
okudum.
Çok iyi.
Evet, mecburen okudum ama enteresan geldi.
Ya ilginç, bu benim aslında tez kitabım olacak. Yani daha doğrusu tezimi yapmakta yararlanacağım kitap olacak. Psikodramada artık tez aşamasına geldim. Ve sosyometri üzerine bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Fakat şu anda sen benden daha çok bilgi sahibisin konuyla ilgili.
Tabii 33 sayfa okudum. Hı. Sen doktoranı yaptın. Ben 33 sayfada çözdüm işi. İşte esnaflık böyle bir şey.
Öyle değil mi?
Evet, böyle bir şey. Bana sor, her şeyi anlatayım sosyometriyle ilgili. Sosyometriyle benim ilk karşılaşmam nerede biliyor musun?
Nerede?
Hatırlarsın yani, biliyor musun demem şuradan. Biz bu Monlu'ya çıkarken...
Sarı trenle.
Sarı trenle. Hani Pirene üstündeki seyahatimiz sırasında. Hı hı. Pireneler sarı tren diye hani Google'larsan orada, hı, resimlerini falan görüyorsun. Çok zevkli bir yolculuk
çok
yapmıştık.
Çok zevkliydi.
Şimdi Ekim ayında gidecek olan ekipte, bu komün hayatı, hı hı, Perpignan'da yapacak olan ekipte çok şanslı, muhakkak yapacaklar onu. Başka hiçbir yerde olmayan bir deneyim.
Evet, üstü açık bir trende gidiyorsun.
Bir vagonun üstü açık, hı hı, diğer vagonlar kapalı. Ben kapalı vagonu da çok sevdim. Çok klasik, çok güzel, mobilyası çok güzel bir trendi, vagondu. Orada ilk sosyometriyle şöyle karşılaştık, hatırlarsın. Bana dedin ki, ya şu çiftlere bak nasıl oturuyorlar. Ben daha önce hiç dikkat etmemiştim. Gerçekten çiftlerin oturmalarından, hani vücut dilini geç, nerede oturduklarından zaten ilişkinin
durumuyla ilgili bilgi sahibi oluyorsun. Net bir şekilde.
Durumuyla ilgili bilgi sahibi oluyorsun. Müthiş bir şey. Evet. Değil.
Daha öncesinde böyle gerçekten ilişkilerinin çok yumuşak, içten çok yakın olduğunu düşündüğümüz insanlar birbirleriyle yan yana oturuyorlardı. Çocukları da yanlarında. Ama birkaç farklı çift, iki farklı çift birbirlerinden uzakta oturuyorlardı. Biri daha uzak.
Ve daha da uzak. Uzak. Bir de ya biri vagonun bir ucunda, diğeri öbür ucunda.
Evet, o ilginçti.
Çok enteresandı. Yani bu gerçek yani ve hayatımda ilk sosyometri deneyiyle karşılaşmamdı bu.
İşte şeyden de bilirsin. Dışarıdaki mesafelerden iki kişinin arkadaş mı sevgili mi olduğunu anlarsın. Sevgililerde daha yakın bir mesafe vardır. Biz bunu sosyometri olduğunu bilmeden zaten sezgisel olarak anlıyoruz. Dışarıda gördüğümüz insanlar birbirine ne kadar yakınsa onların aralarındaki ilişkinin ne menen bir ilişki olduğuna dair bir şeyde yargıda bulunuyoruz hemen, öyle değil mi?
Ya benim işte en iyi deney ortamım da dükkan tabii. Dükkana gelen çiftlerin ben birbirleriyle alakasız olmalarından genelde öyle insanlar geliyor. Ama bu yani dükkanın Eminönü'nde olmasından kaynaklanan bir şey olabilir. Yani Eminönü'ne gelen çift bitmiş çifti diyebiliriz. Ya benim deneyimim böyle. Ne işim var kardeşim Eminönü'nde? Yani genelde aa bak ne kadar enteresan dediği anda adam orada değil. Yani veya aynı şekilde adam buna ne dersin dediği anda kadın ha diyor. Yani ha yani o kadar. Hiçbir şey yok. Halbuki iyi bir ilişkide şu var.
Eminönü'ne gidilmez.
Ya bir, Eminönü'ne gidilmez. İki, gözlük bakıyor mesela diyelim. Gerçekten bu çünkü başıma geldi. Çok eğlenmiştim o zaman. Adam gözlüğü takıyor. Kadın çıkar onu diyor. Niye? Ben takacağım dedi adam ama ben bakacağım dedi kadın. Ya. Abi çok güzel ama bu iyi bir şey değil mi? Ben bakacağım ya. Ben o gözlüğe bakmak istemiyorum diyor. Yani. O gözlüğü sende görmek istemiyorum. Ya bu bile hani çatışma olması bile, çatışmaysa bu, çatışma olması bile ilişkide bir hala bir beraberliğin hani sağlıklı şekilde gittiğini
gösteriyor tabii.
Öyle değil mi?
Hiç ilgilenmiyorsa durum kötü ya.
Ya hiç ilgilenmiyor işte o var.
Uzağa uzağa oturuyorsa, çok çok uzağa oturuyorsa.
Ya adamın gözlük baktığından haberi olmayan kadın var dükkanda. Evet. Aynı yerdeyiz ve 8 metrekare bir yerden bahsediyoruz yani. Neyse, sosyometri hani kişisel deneyimler buraya kadar diyelim. Moreno sosyometri deneyini hani en basit örnek bize verdiği en basit örnek sosyometri deneyinde bir sınıfta çocuklarla yapabilirsin diyor. Yani ilk onunla yapıyor. Hani çocuklara sorduğu soru şu: pikniğe gideceksiniz. Kimle gitmek istersiniz? Gitmek istediğiniz, pikniğe gitmek istediğiniz 5 arkadaşınızı yazın. Hiç gitmek istemediğiniz 5 arkadaşınızı yazın. Bütün sınıfta bu olduğu zaman böylece en çok pikniğe gitmek istenen çocuk, hiç gitmek istenmeyen çocuklar ve ortada da bir grup var, o da enteresan. Hani kimsenin aklına gelmeyen tipler de var. Yani o benim ilgimi çekti tabii ki. Yani öyle bir şey de var diye düşündüm. Yani herkes herkesten hoşlanıyor ve herkes herkesten nefret ediyor diye bir şey yok.
Hiç ilgilenmedikleri bir grup insan da var.
Yani peki sosyometri ne işe yarıyor diyor diye düşünüyoruz. Abi hani daha sonra Amerika'ya yerleşmiş Moreno. Aslında Avrupalı, öyle diyelim. 1934'te Amerika'da, yani Başkan Roosevelt'in çok ilgisini çekiyor Moreno'nun sosyometri deneyleri. Bunları işte Kaliforniya'ya göç eden aileler arasında da sosyometriyi nasıl kullanabiliriz diye Moreno'ya danışıyor. O da şöyle, çatışmayı engellemek için, gruplar arası çatışmayı engellemek için Kaliforniya'ya göç eden ailelerde hangi aileler bir araya gelebilir, gelmeyebilir ve ailelere danışarak kimlerle beraber olmak istersiniz, kimlerle beraber olmak istemezsiniz diye. Böylece çatışmadan uzaklaşılmış oluyor. Pilotlarda da ikili uçuş yapan pilotlarda 1934'teki sosyometri kullanımı bu da. Çok basit soruyorlar. Kimle beraber uçmak istersin, kimle istemezsin? Ne işe yarıyor? Kazalar azalıyor.
Evet abi, çok önemli bir şey bu. Onu istersen bir şarkı çalalım, ondan sonra devam edelim mi?
Geçtiğimiz hafta sana şöyle bir şey sormuştum ben. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın diye sormuştum sana.
Sormuştum.
O sorunun cevabını hala alamadım. Bir sonraki şarkıdan sonra neydi? Gömleğinin ucunda ince ince nakışlar mıydı? Öyle bir şey vardı.
Neydi? Nereden çıktı o bakışlar sonra da?
Ha, ben sana ne yaptım da o ne biçim bakışlar diyor. Çok güzel. Ben sana ne yaptım? O ne biçim bakışlar? Hani tribal sevgili adlı türküyü dinleyelim istersen.
Tamam olur.
Ben sana ne yaptım onu biçim o kişi. sence dinleyelim mi? Dinleyelim. Bence de dinleyelim.
Güçlü.
Nasıl yorum?
Ya bu adamlar o kadar güzel bir şey yapmışlar ki. İşin içine santur koymuşlar.
Kara Güneş.
Evet, Kara Güneş grubu. O santur zaten neyin hangi parçanın içine girse böyle büyülü bir hava yaratıyor.
Ben tabii yanlış bir şekilde Siyasiya Band ile karıştırdım Kara Güneş'i. Bu Siyasiya Band'i de
ama
Fatih...
benziyor tarzları yani.
Ben onlar zannettim. Yani bir tek onlar yapıyor bu işi gibi düşündüm. Öyle bir yanılgıya düştüm. Bu Beyoğlu'nda hani sokakta çalan gruplardan Siyasiya Band. Hı-hı. İlk aklıma o geldiği için
bunlar
da söylüyorum.
Öyle. Kara Güneş de öyle.
Kara Güneş de yine sokakta çalan bir grup.
İzmir'de Alsancak'ta, İstanbul'da Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi'nde gören olmuş değil mi?
Hep
hala da karşılaşıyor olabiliriz. Yani Beyoğlu'na ben çıkmayalı uzun, çok uzun zaman oldu. Ama o siyasiye ben de biraz anlatayım. Hani Fatih Akın'ın İstanbul'da müzik yapan insanlarla ilgili.
Aa, hatırladım, evet. Heh. Tamam.
Orada
evet,
ilk siyasiye evet, bentle karşılaştık.
Evet.
İşte çok enteresan tipler vardı tabii. Bütün film boyunca güzel güzel yani orada yani enteresan tipler derken hani Orhan Gencebay, Sezen Aksu da vardı ama sokakta müzik yapan insanlar da vardı. Güzel bir filmdi o, Fatih Akın'ın filmi. Bu Kara Güneş'e dönersek tekrar, onlar da sokakta müzik yapan bir grup aslında. Onların albümünden bu. Başındaki yazmayı.
Sarıya mı boyadın?
Sarıya mı boyadın?
Aslında bunu bir de Kıvırcık Ali söyler biliyorsun. Ama o işe rahmetli söyler ki de. Toprağı evet, bol olsun. O bir de söylerken Kıvırcık Ali hani şey bölümü var ya dizelerin içinde. Söyle namuslu musun diye bir kısım var. Hani almuslu musun sonra namuslu musun
evet,
diye
kafiye
geliyor.
Öyle.
Ama işte onu Kıvırcık Ali bir güzellik yapıp çıkarmış oradan. Onun yerine sen beni alır mısın diye sormuş. Bence o hali daha güzel. Namuslu musun ne ya? Hani seninle evleneceğim ama namuslu musun? Ne demek o?
Namus zaten başka dilde yok biliyorsun.
Hadi canım.
Dur, ne demek namus? İngilizce ne demek namus? Dignity falan mı?
Abi işte budur yani.
Yok öyle yani bir şey abi. Neyse.
Saçmalığın göstergesi.
Psikodramaya geçelim mi?
Olur olur. Ne
yani vardı? Geçelim mi derken?
Uçaklar düşmesin başka.
Tamam, uçaklar düşmeyecek. Sosyometrinin kuruluş amacı bu. Uçakların düşmemesi.
Düşmemesi üzerine.
Psikodramada spontanlık üstüne kurulu.
Evet.
Ya benim işte 33 sayfalık özetimden çıkan şey bu. İlk bölümü okuyup anlatırsam böyle anlatıyorsun. Psikodramada hani geçen hafta şu Mahşeri Cümbüş'ten bahsettik.
Evet.
Ayhan abinin spontan oyunculuğundan,
spontanlığın
o zekadan.
Spontanlığın zirvesi artık onlar.
Zirvesi, müthiş bir hareket tabii. Spontanlık psikodramada neden önemli? Biz geçtiğimiz hafta yine Ingrid Bergman'ın bir belgeselini izledik. Hani Ingrid Bergman'ın hayatı, çok enteresan bir hayatı
evet,
olmuş onun da.
Güzel.
Onu da gene Digiturk kanallarının birinde gördük galiba değil mi?
Hı hı.
O şey var ya, hem anne hem kariyer sahibi falan filan. İşte Rossellini ile, Roberto Rossellini ile evli olduğu zaman İtalya'ya taşınıyor ve İtalyan sinemacılarla, yani Cinecittà'da, Roma'da İtalyan sinemacılarla çalışmaya başlıyor.
Kendi ülkesindekilerden de bir sürü eleştiri alarak hatta
tabii
gidiyor oraya değil mi?
Zaten orada hani oyunculuğu bitti lafı
diye
ediliyor.
Tabii.
Ve orada yani yaptığı klasik oyunculuğun dışında ondan istenen, hani kendi kendinden dinlediğimiz bir bölümde şöyle diyor. Yine bir İtalyan yönetmenin filminde oynayacağı zaman bir parti sahnesi var.
Ve... Bu arada bir şey ekleyeyim oraya. Ben Rossellini aslında Ingrid Bergman'ın başka yönetmenlerle çalışmasından yana çok böyle şey değil yani, gönüllü
İstekli
değil bu konuda. Ama bu bir İtalyan yönetmen, komedi filmleri yapan bir İtalyan yönetmen böyle bir şeyle geldiği zaman o adamla çalışmasına izin veriyor bu sefer.
Evet.
Hı-hı.
Ve orada bir parti sahnesi var. Şimdi ne diyeceğim ben diyor. Hani rolü, yani senaryo var, biliyor ve hani elinde senaryo da var.
Hı-hı.
Burada diyor işte konuşacaksınız. Ya bir partide nasıl konuşursan öyle konuş diyor. Yani kendisi olmasını istiyor ondan. Bu onu çok zorluyor. Şimdi bu spontanlık lafını ben bir komedi dizisi, gene Curb Your Enthusiasm var, Larry David. Larry David bu Seinfeld, bizim bildiğimiz Seinfeld dizisinin yazarlarından biri, beyinlerinden biri. İşte gösterdim sana adamın resimlerini falan, bir iki
evet,
bir şey de izlettim. Böyle hiçbir özelliği olmayan bir adam, hani antipatik sayılacak bir adam. Onun komedisindeki deha da şu, durum komedisi, sahne komik. Yalnız oyuncular tabii ki güvendiği komedyenlere, güvendiği oyunculara şunu söylüyor. Abi şurada şöyle bir sahne var, durum komik, siz şunu yapacaksınız, anlatın.
Kendi haline bırakıyor.
Metin
öyle,
yok, durum sonra. Yani sadece şu, uçakta yanına bir kadın oturmuş, kadınla sohbet ediyor.
Hı hı. Sosyometri yapmışa zaten düşmeyeceğinden çok eminiz uçağa.
Evet, uçak düşmüş. Spontan kısmı bu. Abi ben aynı şeyi, hani senin çok sevdiğin Doğa Rutkay'ın Bloomberg'de şey
bayılır
var ya, hafta içinde bir sohbet programı var.
Hı hı.
Her Şey Bu Masada diye program, orada Nazan Kesal'ı gördüm. Nazan Kesal Ercan abinin eşi.
Eşi evet.
Ercan Kesal. Oyuncu Nazan Kesal. Çok dizilerde, filmlerde oynamış. Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filminde de oynamış. Orada yani notumu almamın sebebi şu. Orada Ingrid Bergman ve Kirby Entüzyazm'daki senaryo, oyun, oyuncu, metin muhabbetine yakın bir şey var. Nuri Bilge Ceylan diyor ki yarın erkek arkadaşınla olduğun sahneyi çekeceğiz. Bir arkadaşını getir diyor. Ya bir oyuncu getir diyor daha doğrusu. Hani erkek arkadaşın rolünü oynayacak birini bul. Nazan Kesal diyor ki ya erkek arkadaşım var benim. O zaman Ercan abiyle evli değiller. Olur mu? Olur falan tamam. Ve Ercan abi, yani Ercan abi o sırada doktor. Hayatında oyunculuk yapmamış. Yani hala doktor tabii ki. 8 elbise askısıyla, yani 8 takım elbiseyle geliyor. Yani
oyuncu ertesi dediğin gün. Çünkü çok elbiseli olur mu?
Çok elbise tabii. Ne varsa. Ama Ercan abi de bir kostüm de var şeyde. Hani zabıta kostümü, itfaiyeci kostümü, yani bütün onların hepsini getirmiş. Şey var, Kızılderili var, ondan sonra kovboy var falan, hepsini getirmiş. Nuri Bilge Ceylan demiş bu üstündekiler iyi. Çünkü adam onun erkek arkadaşı ya. Zaten
onu oynayacak.
Zaten onu oynayacaksın.
Haliyle. Ya orada bir de diğer oyuncularla da aynı şeyi yapıyor o. O yüzden hani kimi sevmez o sahneleri, böyle çok tutuk geçtiğini düşünür. Konuşmaların ilerlemediğini, akmadığını düşünür. Çünkü şeye alışmışızdır değil mi? Hep elde metinle okumaya, ezbere böyle akışkan olmasına, belli bir hızda ilerlemesine. Ama zaten doğallığı getiren şey o. Belki o teklemeler, duraklamalar falan filmin içerisinde
Nuri Bilge Ceylan'ın
şeyinden bahsediyorum.
Tabii. Ya biz
o duraklamalar aslında doğallığa çok yaklaştırıyor işi işte.
Gerçek doğal oluyor. Yani o anda gerçekten aklından bir şey geçiyor. Hani kötü giden bir ilişki ise orada duruyor. Sessizlik oluyor ya zaten. O sessizliği orada veriyor. Hani filmler akmıyor diye düşündüğün şey orada gerçek. Yani senaryoda şu yazmıyor. 5 saniye boyunca sessizlik olur. Böyle bir şey yok. Sadece orada diyor ki abi kötü giden bir ilişki var. Şunun muhabbetini yapacaksınız. Bitti.
O da işte role girdiği andan itibaren gerçek şeyi yaşatıyor sana. Budur yani.
Bu da psikodrama değil mi?
Bu da psikodrama tabii.
Yani psiko...
Ha, şöyle bir fark var ama güçlü tabii. Bunlar psikodrama tiyatro mudur, sinema oyunculuğu mudur? Öyle bir şey değil tabii. Ama mesela psikodramada sen role girdiğin zaman spontanlık oyunu da oynarken o değiştirdiğin rollerde, içine girip çıktığın rollerde şuna da bakarsın bir taraftan. Ben bu rolün içerisindeyken ne hissettim? Yani çünkü psikodrama nihayetinde bir terapi yöntemi olarak kullanılıyor.
Evet.
Farkı bu. Hani ben bu rolün içindeyim. İşte orada birinin erkek arkadaşını oynarken ne hissediyorum bu rolün içerisindeyken? O kendi içsel süreçlerinin farkına varmanı sağlayan bir şey olduğu için hani tek farkı belki bu.
İyi film izlemekle olan benzerliği de aslında psikodramanın şu. Ben o yine 33 sayfalık ilk bölümden aklımda kalan bir cümle var. Bir seans bile psikodrama yapan biri.
Psikodrama yapan biri, evet.
Evet. Bir seans bile psikodrama yapan biri muhakkak psikodramadan önceki insan değildir.
Değildir, doğru. Bunu çok hisseder. Doğru. Çok doğru.
O, Üstün abi çok güzel söylemiş. Büyük adam Üstün abi.
Büyük adam.
Özeti de ben oradan içtim işte bak. Ne güzel öğrendim, gördün mü? O havaalanı metrosu beni valla adam edecek. Ben size
gerçekten.
Ben o havaalanı metrosunda tezimi hazırlamazsam ben de bu işi bilmiyorum kardeşim.
Artık hiç eski güçlü değilsin, ben fark ettim.
Değilim. Havaalanı metrosundan. Ya öyle bir şey. Ya zannedersin etüt odası. Tıkır tıkır gidiyorsun. Next station Kocatepe. Bitti. Bunların hepsini öğreniyorsun. Şu var abicim. Ercan abinin gene 52. programda anlattığımız Ercan abinin kitabından
bahsetmiştik
52'de. Orada altını çizdiği bir cümle var. Yani özellikle söylediği bir laf var. İyi film şöyle ayırt edilir. O filmi gördükten sonra eğer aynı insan değilsen...
Evet hatırladım.
O film iyi filmdir.
Evet.
İşte psikodrama da böyle. Yani Üstün Dökmen de aynı cümleyi kullanmış. Bir seans psikodrama yaptıktan sonra aynı insan olamaz.
Suyunu çıkaranlar da...
Nasıl suyunu çıkaranlar?
Bir ilişkiye başladıktan sonra eğer aynı insan değilsen demek ki falan diye devam edin.
Ya zaten o aynı insan olmayı istediğin gibi yapabilirsin. Yani Alaska Frigo yedikten sonra aynı insan olamazsın.
Olamazsın.
Hani onun gibi. Aynı insan değilsen o Alaska Frigo'dur.
Hangi şarkıyı dinleyeceğiz? Hangi şarkıdan sonra aynı insan olamayacağız acaba?
Ya şu şarkıyı çalalım da ondan sonra aynı insan olmayalım bence.
Tamam hadi.
Hadi bakalım.
There's a tune coming from somewhere, and I follow curious. My mama told me curiosity always gets the better of us. There's a whistling whoa and a humming. There's a stamping of the feet. There's a mixture, an orchestra of low. It's just lying on the street. Let's get out to what we'd like. Stay up all night. Curiosity may have killed the cat, but it won't kill me. Oh, let's get out to what we'd like. Stay up all night. Curiosity may have killed the cat, but it won't kill me. I think the shit has hit the fan. Whoa, but the curiosity clock is ticking and the voice in my lungs is singing. I think that it is going down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. Whoa, whoa, yay. Said, let's get out, do what we like. Stay up all night, curiosity may have killed the cat, but it won't. Curiosity may have killed the cat, but it won't kill me. Let's get out, do what we'd like. Stay up all night. Curiosity may have killed the cat, but it won't kill me. Oh, let's get out, do what we like. Stay up all night. Curiosity may have killed the cat. It may have killed the cat. It may have killed the cat, but it won't kill me. Whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. It won't kill me.
Güçlü.
Aa, bak Curiosity Killed the Cat dinledik. Emily Cassidy. Artık aynı insan değilsin, ben fark ettim.
Değiştin, bakışlarımı görüyor musun?
Bakışın değişti. Deli gibi bakışsın.
Meraktan.
Deli deli bakışsın bana.
Meraktan.
Evet abi, Emily Cassidy Curiosity Killed the Cat'i söyledi. Ya Mert'i çağırma artık çocuğum. Biz burada Halkalı stüdyolarındayız.
Biraz önce annesini çağırdı, gelmedi. Şimdi Mert'e sardı.
Yok, aynı çocuk değil.
Değil mi? O da aynı çocuk değil. Annesini çağırdı.
O da artık aynı çocuk değil. Abi şöyle, annesini çağırdıktan sonra çok değişti. Abi yaz, program partnerine de abi diyen bir programcı nasıl?
Lazım olur abi demek için.
Hatırlıyorum ben bunu bir yerde. Şimdi şöyle. Curiosity Killed the Cat bu arada bu programın hep bir bülbül şarkısıydı.
Her program hep bir bülbül. Böyle içi kımıl kımıl oluyor insanın.
Evet, her programda bir tane hep bir bülbül şarkımız olacak. Bu programın hep bir bülbül şarkısı da buydu. Hep bir bülbülümüzü çaldık. Curiosity Killed the Cat, Emily Cassidy. Bu arada az önce söylemedim. You're Nobody Till Somebody Loves You çaldık ya.
Evet.
Bu bizim 15. programda çaldığımız bir şarkıydı.
25'te de Best Of'da vardı.
Best Of'da da vardı. Sonra doyamadık, bir daha çalmıştık aralarda. Benim çalmalara doyamadığım bir şarkıdır bu. You're Nobody Till Somebody Loves You. Dean Martin havası güzeldir.
Güzel.
Biz bunu daha önce çalmıştık. Halkalı stüdyolarındayız. 67'deyiz.
Horozuyla, uçağıyla, çocuğuyla, bütün sesleriyle Halkalı.
Evet evet, Halkalı. Hı-hı. Halkalı stüdyolarında. Tüm hızıyla devam ediyor program. Güçlü ve Pınar'la 19.8. Dinleyenin dimağına şaplak atan program.
Nereden gireceğim? Köprünün altından mı?
Köprüden gireceğim tabii ki abi. Şöyle, geçtiğimiz hafta hani şu kemancıdan bahsettim ya.
Evet, Teoman'ın çıktığı yer falan diye bahsettim galiba.
Evet, kemancı belgeselinden bahsettim. Senle de programdan önce bir saat 20 dakikalık yanılmıyorsam o belgeseli tekrar izledik. YouTube'da var.
Çok etkilendim ben ya.
Abi etkilenme.
O kadar üzüldüm ki.
İşte o 90'lı yıllar, 90'ların havası. Şöyle, şimdi geçen hafta bahsettiğimiz için biraz teaser vermekten hani çekinmeyeceğim. Orada en etkileyici muhabbetlerden biri, beni en çok etkileyen muhabbetlerden biri, kemancı, köprünün altındaki kemancı, yani orada bir şey var, hani bütünlük var. Sen daha iyi biliyorsun, ben çünkü o kemancıya hayal meyal ya gittim ya gitmedim. Bir kere ya Aydın'la gittim ya da hiç gitmedim ama sen gidiyordun.
Ben köprünün altındakine çok gidiyordum Güçlü. Yani böyle lise son, neredeyse bütün okul kırdığım günlerde zamanımı orada geçiriyordum ben.
İşte ben bir kere galiba Aydın'ın öyle heves ettiği, duyduğu, sevdiği, hı-hı, hani sevsin sevmesin heves ettiği yerler vardı. Benim çok haz ettiğim bir yer olmadı. Mayıs 1992'de ve 92 şuradan enteresan bir yıl, cep telefonu yok.
Aa evet.
Yani,
evet, kimse birbiriyle haberleşemiyor.
Haberleşme yok, bir şey yok. İşte biz belgeselde Küçük İskender'den dinliyoruz. Akşamüstü gene diyor biz şeye doğru yürüyoruz. Yüksek kaldırımdan aşağı iniyoruz. İnsanların yüzleri karanlık, kötü bir yere gittiğimizi hissediyoruz, evet, diyor. Ve hani kemancıya gidiyorlar, köprüye gidiyorlar, köprü altına gidiyorlar. Oraya geldiklerinde görüyorlar ki kemancı yanıyor.
Yanıyor. Hmm.
Kemancının yandığını görünce, yani işte bu sefer de Kanat Atkaya'dan dinlediğimiz ve onun söylediği, işte kimsede cep telefonu yok ama bir şekilde haberimiz olmuş, duymuşuz, hmm, diyor. Ve biz o kemancının, köprünün kemancının cayır cayır yandığını gördük. Orada izledik onu,
izledik
diyor.
İzledik onu diyor ve şeylerle beraber, yani kemancı müdavimleri bir şekilde bir araya geliyorlar. Hepsi kasalarla biraları açıyorlar, başlıyorlar izlemeye. Böyle çok acıklı şey bir an, tuhaf bir an yani o.
Sinema sahnesi gibi bir
gibi,
an.
Evet.
Sarhoş olduk, ağladık, hı hı, ve yani sonuna kadar izledik diyor. Daha sonra zaten Galata Köprüsü'nün o kısmı çöküyor. Ve bu da Galata Köprüsü'nün sonunu hızlandırıyor.
Evet.
Daha içeriye, Ayvansaray tarafına taşınıyor Galata Köprüsü'nün.
Sonra orada Valide Sultan Köprüsü mü ne, öyle bir isim verdiler ona.
İşte o bulunduğu yerle alakalı. Ayvansaray, hı-hı, tarafında işledi biraz daha. Yayaya açıldı, sonra açılmadı. Bol bol üstünde klipler, filmler çekildi. Ama en sonunda artık, çünkü zaten Duba yenileme çalışmaları sirkülasyonu da kestiği için direkler üstünde, hani evet, yüzlerce kazık üstünde duruyor o şey, köprü, hı-hı, yeni köprü. Önceki ihale de o zaman 1987'de falan, 88-89 o yıllarda ihalesi olmuştu. Ve bütün her, yani ihaleyi belediye, yine hatırlıyorum gazete yazmıştı çünkü bunu, Dubalı Köprü gene aynı şekilde yapılsın diye yeni ihale açmıştı. Ve ihaleye uymadan Alman firması kazıklı, yani biz kazık çakacağız onun üstünde köprü yapacağız diye bir şey, ihaleye girmişlerdi ve onlar kazanmıştı.
Allah Allah.
Enteresan değil mi?
Ve enteresan mı?
Çok enteresan.
Çok enteresan. Hiç olmaz ki.
Hiç olmaz böyle şeyler.
O nasıl öyle kaçmış arada?
Evet. Sonra Dubalı Köprü'yü de Ayvansaray tarafına taşıdılar. O da enteresan. Evet. Yani yıllarca o da orada durdu ama en sonunda artık 2012 yılında köprü tamamen ortadan kalktı.
Ortadan kalktı.
Köprü de bitti ve işte oradaki belgeselde anlatanların da söylediği, işte bir devir öyle kapandı. Yani 19 ve şimdi belgeseli izleyenler, hani biz aynı yaşlarda olan insanlar, oradaki o çekimlerin renginden, ışıktan, yani o yılın kokusunu çok çok iyi veren bir belgesel. Ben onun için, beni de üzdü aslında. Yani çok o muhabbetin içinde olmasam da daha sonra diğer kemancıya ben birkaç defa gittim. Aydın'la gene gitmiştik.
Ben ona hiç gitmedim mesela.
İşte aynı şey değil. Yani aynı kemancı olmadı. Zaten bu belgeselin tekrar ortaya çıkmasının sebebi, tekrar diyorum çünkü Savaş Ay var konuşanlar arasında. Hı hı. Öleli yıllar oldu Savaş Ay. Galip Tekin, ortaklarından karikatürist Galip Tekin'in işte kaybettiğimiz için zaten bu belgesel tekrar ortaya çıkmaya başladı. Enteresandı. Bana bu köprü hikayesi şunu hatırlattı. 1991 yapımı Finli yönetmen Mika Kaurismäki'nin Zombi and the Ghost Train. Zombi ve Hayalet Tren diye bir filmi var. Bu film çoğu kısmı İstanbul'da geçiyor. Bu şunun için Kaurismäki, Aki ve Mika Kaurismäki
filmi. Kaç yılı dedin?
1991 filmin çekimi.
Hala eski kemancı yerinde duruyor.
Eski kemancı hala yerinde duruyor. 90'lı yıllarda bu Kaurismäki kardeşler İstanbul Film Festivali'nde çok popülerdi. Ve Kaurismäki haftası olur, Kaurismäki filmleri oynatılır. Kendi mizahı vardır Kaurismäki filmlerinin. Bu Mika Kaurismäki'nin Zombie and the Ghost Train filmi de o işte davet edildiği bir zaman İstanbul'un havasından işte etkileniyor tabii ki. Filmin büyük kısmı İstanbul'da geçer.
Aa, çok ilginç.
Ve o 90'lı yıllar havasını çok iyi verir. Ve adam nasıl hani okumuş şehri, Antti diye bir kahramanı var filmin. Antti şöyle özetleyeyim ben, şöyle hani filmi berbat edeyim hatta söyleyeyim. Beyaz ölümü bulmak için İstanbul'a gelir. Yani o kadar işte sevgilisi terk eder, işte işten kovulur, askere gider, askerden kovulur falan. Böyle adam hiç tutunamayan bir adam. Tutunamamak lafı da zaten Moreno'nun Who Shall Survive diye bir kitabı var.
Evet.
Kim hayatta kalacak? Yani kim yarına kalacak diye bir laf var. Orada işte tutunabilmekten bahsediyor. İşte antitipik bir tutunamayan. Yani yarına kalmayacak bir adam. Beyaz ölümü bulmak için birkaç defa İstanbul'a gidiyor geliyor ve hani İstanbul'un o bildiğimiz cıvıl cıvıl kartpostallarda gördüğümüz boğaz, hani o renkli pırıl pek bir şey kalmadı zaten. Hani renkli o ateş gibi yerler değil. Köprü altında büyük ihtimalle kemancı tarafında bir yerlerde oturuyor. Ve garson Ali Özgen Türk bu arada.
Tabii onları da davet etmişler.
He tabii, yani Türk oyuncular var filmde. İşte birasını Ali Özgen Türk veriyor falan.
Çok güzelmiş.
Ha, muhabbet bilmem ne. Tamamen unuttuğumu düşündüğüm bu filmi bu belgesel sayesinde tekrar hatırladım. Ve Kaurismäki filmlerini tavsiye ederim. Çok film izlemiştim Kaurismäki'den. Leningrad Cowboys'ları, Cowboy'ları Amerika'ya gidin diye bir filmleri var falan filan. Leningrad Cowboy'ları şeydir, Finli bir grup, rock grubu. Hani Fin mizahı diye bir şeyden bahsedilecekse Kaurismäki filmleri izlenebilir. Bir şarkı girelim istersen,
girelim.
Sonra devam edelim.
Evet, hadi bakalım.
Bunlar
güçlü.
Bak Alanis Morissette dinledik ya.
Crazy.
Crazy. Bu ama Gnarls Bartley'nin Crazy'si. Biz bunu daha önce, yani Alanis Morissette'ten ilk defa çaldık. Crazy'nin yorumlarını çalmıştık daha önce.
Bu nasıl?
Güzel güzel. Çok güzel yorumlamış. Ateş gibi, fırtına gibi yorumlamış.
Bana da güzel geldi.
Bana da çok güzel geldi. Ben sabah şeyi seyrettim. Sana anlatmadım onu. Nike'ın, daha doğrusu yarım kaldı. İzleyemedim. Biraz izliyordum. Nike'ın kurucusu adamcağız. Şimdi Stanford'da okuyor adam. Yani Stanford'da üniversite öğrencisi ve koşu takımında. O zaman bu işte Adidas ve Puma'nın adını vermiyor. Alman firmalarının üstünlüğü var tabii ki. 62'de falan Nike kurmaya karar veriyor. Yani Nike kurmaya karar veriyor derken kendisi Stanford'da işletme öğrencisiyken herkes diyor ki, bütün arkadaşlarım diyor, hani orada hep vaka çalışmaları vardır, yapılır. Hatta biz üniversitede de vaka çalışması olarak Nike'ın Çin'deki, hiç Çin'den bahsetmedi bugünkü programda. Hı hı. Çin'deki fabrikalarda, yani Çin'de 5 tane falan fabrikası var diye ben okumuştum 80'li yıllarda. Şimdi herhalde 50 tane fabrika vardır Çin'de.
Tabii canım.
Nike üreten. Herkes, bu sefer de çocuk babasını çağırdı. Ya annesini çağırdı, Mert'i çağırdı, şimdi babasını çağırıyor. Ya yani çocuk sokağı bir iletişim şeyi olarak, organı olarak kullanıyor ya. Çocuk ailesiyle sokak aracılığıyla konuşuyor olabilir mi?
Olabilir.
Olabilir. Ailesiyle ve arkadaşlarıyla. Herkes işte kendi diyor ki, bütün arkadaşlarım elektronikte çok ileri şeyler, projeler önerdiler. Artık bitirme ödevi. Hı hı. İşletme hocasının bitirme ödevi. İşletme dersinin. O ayakkabı üretimiyle ilgili. Biz bir ayakkabıyı bir yerde üretebiliriz diye ve Almanya lider, biz de bu ayakkabıları Japonya'da üretebiliriz diyor. Neden Japonya? O zaman adını vermiyor ama daha sonra adını veriyor. Tiger. Bizim bildiğimiz Tiger ayakkabıları var ya. Ha. Tiger zaten yıllardır böyle voleybolda falan çok iyi ayakkabılar, hani liderdir. Daha sonra biz Tiger ayakkabıyı nerede gördük yıllar sonra? Kill Bill, Uma Thurman'ın o sarı eşofmanını hatırlarsın.
Evet.
Ayağındaki ayakkabılarda işte Tiger ayakkabıları, Asics'ler. Yıllar sonra o sarı ayakkabı meşhur oldu falan. Tiger coştu. Yani dünyada öyle bir şey olmuştur herhalde, etkisi. Nike'la alakalı, ilk önce Tiger üretiyor Nike ayakkabıları.
Aa, çok ilginç.
Evet.
Adamın bununla bağlantısı var mı o zaman?
Adam zaten şöyle, dur yanlış, hani birden sıçradım. Hı. Ödevini, ayakkabıları, koşu ayakkabılarını Japonya'da üretebiliriz ve burada satabiliriz diyor. İlk önce bu bildiğimiz logoyla üretilmiyor ayakkabı.
Hmm.
O bildiğimiz Nike logosu var ya.
Evet, çentik. Tik atılmış.
Tik atılmış gibi. O Nike logosunu üniversitede, yani şey üniversitesinde, böyle Oregon Üniversitesi'nde bir öğrenciden,
grafik okuyor.
Grafik. Hmm. Bir grafik öğrencisinden firma için bir logo yapmasını istiyor ve diyor ki, çünkü şeyi, soruyu soran adam diyor ki ona, $35 bu şeyi yaptırdığınız doğru mu diyor, logoyu. Şöyle diyor ki, biz saatine $2 verebiliriz. Bir çalış bunun için diyor. Adam 17,5 saat çalışıp bu logoyu buluyor.
Aa, çok iyi.
Onlar da $35 veriyorlar. Ama daha sonra da düzeltiyor bunu. Şöyle, ona 500 tane hisse verdik diyor. Şu anda $1 milyon değerinde o hisseler diyor. Yani biz o zaman firmanın değerleneceğini düşünüp şu anda ona verdiğimiz hisseler $1 milyon. Yani bugünün parasıyla $1 milyon ödemiş oluyor o logo için. İşte bu kadar büyüyeceğini tahmin edebilir miydiniz diyor falan filan, böyle hı-hı, muhabbetler geçiyor. Nike'ı niye anlattım? Hiçbir şey için anlatmadım. Sadece aklıma geldiği için anlattım. Hı-hı. Şu şeyde, psikodramaya dönersek, Moreno 1921 yılında Viyana'da, orada çok iyi geri dönüşler alıyor oyunculardan. Yani oyunda hırçın kadını oynayan biri aile içinde çok daha sakin ve huzurlu olduğunu fark ediyor. Ve bunu da Moreno'ya söylüyor. Bunu biz nasıl kullanabiliriz? Yani psikodramayı nasıl, hı hı, kullanabiliriz? Bundan nasıl yararlanabiliriz diye düşünmeye başlıyor. Antik tiyatroda hani seyircilerin katarsisi ön planda ya, öyle bir şey var. Hani
tabii oyuncular rol yapıyor. Seyirci orada aslında oyunu izlerken bir çeşit oradaki role oturduğu yerden duygusal olarak girerek oradaki boşalımı sağlıyor.
Psikodramada da oyuncuların katarsisi önemli diyor, yani ön planda
çünkü
diyor.
Çünkü hem oyuncusun hem seyircisin, hem orada aktif olarak bir üyesisin o sahnenin. Orada canlı olarak yaşayan, canlandıran bir şeysin ve gerçek gündelik hayatın içerisinde söyleyemediğin, yapamadığın bir sürü şeyi sahne sana yapma olanağı tanıyor. Sahne bir kere zamansız bir yer. Yani sen gelecekten bir zamanı orada yaşatabilirsin. Geçmişten bir zamanı orada yaşatabilirsin. Ve günlük hayat içerisinde söyleyemeyeceğin, yapamayacağın belli işte toplumsal kurallar nedeniyle sınırlandıran kurallar yüzünden ifade edemeyeceğin şeyleri sahne içerisinde çok rahat anlatabilirsin ve aktarabilirsin. Anlatmak demeyelim ona da. Aktarabilirsin bedeninle, ifadenle. Aktardığında da bu sende bir rahatlama yaratacağı için bir kere en baştaki terapötik taraf böyle başlıyor.
Aynı şekilde antik Yunan'dan bahsettik. Sokrates'in de psikodramanın öncüsü. Yine bu 33 sayfalık özet bölümden yani doktoramı tamamladığım 33 sayfalık özet bölümden şunu söyleyebilirim giriş bölümünden. Sokrates psikodramanın öncüsüdür bir anlamda diyor. Öğrencileriyle konuşurken o Sokrates bilgisiz öğrenci rolüne bürünür ve karşısındaki öğrenciye de hoca rolünü verir. Hı hı. Ve onu tartışmaya yani o şekilde konuşurlar. Böylece onları dinleyenlerin de katarsisi sağlanır diyor. Bu da bir çeşit psikodrama.
Tabii tabii. Gerçek hayat içerisinde bizmiş gibi davrandığımız sürece bir çatışma yaşıyoruz, iç çatışma. Ama sahnenin üzerinde tam da miş gibi davranarak aslında gerçeklikle tekrar buluşma da sağlanıyor orada.
Ama biraz da olduğun gibi oluyorsun. O da yok mu orada? Yani miş gibi ama olduğun gibi. Yani söylemek istediklerini sahnede söylüyorsun psikodramada.
Tabii ama tam da o kişi olarak. Yani o her zaman senin kendini yansıttığın bir şey oluyor zaten. Orada hiç olma, başka birine yardımcı olarak da düşün. Yani sadece kendi hayatını yaşantılamıyorsun orada. Bir başka oyuncuya da yardımcı oluyorsun ya. Onun işte annesiymiş gibi davranmayla. Aslında o rolün tas tamam neye benzediğini, o kişi olmanın tas tamam neye benzediğini orada deneyimlemiş, yaşantılamış oluyorsun.
Dedik ve 67'nin sonuna geldik Pınar.
Evet geldik.
Ya biraz öğretici oldu, biraz zorlandık ama olsun sonbahara girdik. O sonbahar dedik. Yani yaz bitti ya.
Evet dökülüyor bizden de.
İşte artık o havaya giriyoruz. İşte okul var, çocuklar okula başlıyor. Biz kendi hayatımızda bir sürü şeyle uğraşıyoruz. Niye böyle bir geyik yapıyorum? Bir bonus track'le kapatalım istiyorum. Michel Petrucciani'den nefis bir Autumn Leaves yorumu var.
Oo çok güzel.
Autumn Leaves'le kapatalım. 9 dakikalık bir kayıt. Çok güzel bir konser kaydı.
Nefis.
67'nin sonu Güçlü ve Pınar'la 19.8 dinleyenin divana şaplak atan program.
İyi haftalar diliyoruz.
İyi haftalar.